Ayrım 6. Malta sürgünleri. Bilal N. Şimşir. Sayfa 76. Egemenlik sorunu. 1 Şubat 1919 günü İngiliz Yüksek Komiseri Calthorpe, Osmanlı Dışişleri Bakanı'na bir nota vererek İngiliz savaş tutsaklarına kötü davranmaktan sanık 23 Türk yurttaşının İngiliz askeri makamlarına teslim edilmelerini istedi. Londra'ya bunu bildirirken 23 kişilik listenin sadece bir ön liste olduğunu, yeni yeni listelerin tamamlandıkça Türk hükümetine verileceğini, daha birçok kişinin tesliminin isteneceğini belirtti. F.O. 371-4172 22373 Calthorpe'dan Foreign Office'e şifre tel İstanbul 5-2919 No. 248. İngilizler ilk kez resmen ve yazılı olarak Türk hükümetine kara liste veriyorlar, listedeki Türk yurttaşlarının İngiliz askeri mahkemelerinde yargılanmak üzere teslim edilmelerini istiyorlardı. İngiliz Yüksek Komiserliği bundan önce de Türk makamlarına kara listeler vermişti. Ama bunu resmi olmayan yollarla sözlü olarak yapmıştı. Şimdiye kadar İngilizler suçlu saydıkları kişilerin yalnız tutuklanmalarını istemekle yetinmişlerdi. Bunları İngiliz mahkemelerinde yargılamak üzere teslim almaya kalkmamışlardı. İngilizlerin bu defaki istekleri Türkiye'nin doğrudan doğruya egemenlik sorununu ilgilendiriyordu. İstenen Türk yurttaşlarının suçlu oldukları varsayımıyla yürünse bile bunları kim yargılayacaktı? Başka bir deyimle Türkiye kendi toprakları üzerinde kendi yurttaşlarınca işlenmiş suçlar hakkında kendi yargı yetkisini kullanabilecek miydi? Kullanamayacak mıydı? Sanıkların İngilizlere teslim edilmesi demek, Türkiye'nin kendi egemenlik hakkından bir ölçüde vazgeçmesi demek olacaktı. Bütün işbirlikçiliğine rağmen Tevfik Paşa hükümeti İngilizlerin bu isteğini kabul edemedi. Direniş askerlerden, harbiye nezaretinden geldi. Teslim edilmesi istenen kişilerin çoğu askerdi. Bir Türk askerinin İngiliz harp divanı önünde yargılanması sırf askerlik onuru bakımından bile kabul edilebilecek bir şey değildi. Kaldı ki hukuk açısından İngilizlerin istekleri tümüyle haksızdı. Bu haksız İngiliz tutumunu Türkiye'nin düşmanı Fransa bile tepkiyle karşılamaktaydı. Askerlerin de direnmesi üzerine Osmanlı Dışişleri Bakanı Reşit Paşa 16 Şubat 1919 günü İngiliz Yüksek Komiserine şu ret cevabını verdi. İngiliz savaş tutsaklarına karşı zorbalığı ya da ihmali görülen bazı kişilerin İngiliz askeri makamlarına teslim edilmelerini isteyen ekselanslarının 1 Şubat 1919 günü 1315 sayılı yazılarını almakla onur kazanırım. Belirtmem gerekir ki, ekselanslarının bu isteğinin yerine getirilmesi hükümeti şahanenin kendi egemenlik haklarıyla doğrudan doğruya çatışır. Çünkü devletler hukukunda her devlet kendi yurttaşlarını kendi topraklarında işledikleri suçlardan ötürü kendi mahkemelerinde yargılatmak hakkına sahiptir. Kendisiyle yaptığı mütareke anlaşmasıyla İngiltere hükümeti de Osmanlı İmparatorluğu'nu fiilen ve hukuken egemen bir devlet olarak tanımış bulunduğundan, hükümeti şahanenin kendi egemenlik ilkelerini serbestçe kullanmak hakkına sahip bulunduğu apaçık ortadadır. Şu halde ekselanslarına şunu teklif ederim. Amaç suçluları cezalandırmak olduğuna, mütareke sözleşmesi de bu kimselerin müttefik mahkemelerine tesliminden söz etmediğine göre bu kimselerin Osmanlı adaletine teslimini, bunu yapabilmek için de suçluların suç fiilleriyle ilgili olarak ekselanslarının elindeki bilgilerin bana gönderilmesini. F.O. 371-4172 38724 Reşit Paşa'dan Calthorpe'a nota İstanbul 16-2919 No. 13847'ye 37. İngilizlerle yapmakta olduğu işbirliğine rağmen Tevfik Paşa hükümeti yine de İngilizlere bir hukuk dersi verebilmiştir. Askeri makamların baskısıyla da olsa Türk yurttaşlarını İngiliz mahkemelerine teslim etmeyeceğini söyleyebilmiş ve bunu sağlam hukuk ilkelerine dayandırabilmiştir. Bunu tarih önünde övgüyle karşılamak değer bilirlik gereğidir. Ancak Sultan Vahdettin 15 gün sonra Tevfik Paşa hükümetini değiştirecek, İngiliz uşaklığını hükümet etmek sanan damat Ferit Paşa'yı sadrazamlığa getirecektir. Ferit Paşa, Bekir Ağa bölüğünde tutuklu Türk yurttaşlarını Malta'ya sürmeleri ve isterlerse yargılamaları için İngilizlere ricada bulunmaktan bile çekinmeyecektir. Reşit Paşa'nın notasını alır almaz İngilizler irkildiler. Hukuk açısından Türk hükümetine verilebilecek karşılık bulamadılar. İstanbul henüz işgal edilmemiş olduğundan suçlu saydıkları kişileri yakalamak için İngiliz polislerini kullanmaya da pek kalkışamadılar. Ayrıca tam o günlerde Fransa hükümeti de Türk hükümetinin tezine koşut denebilecek bir görüş ileri sürüyor, işgal edilmemiş bölgelerdeki suçluları yargılamanın Osmanlı makamlarının görevi olduğunu ısrarla söylüyordu. İngilizler Fransızları da kendi görüşlerine çekememişlerdi. Bu bakımdan hiç değilse geçici bir süre için İngilizler daha ileri gidemediler. Amiral Calthorpe suçlu listeleri tamamlanıncaya kadar bu işin ertelenmesini, yani sanıkların Türk makamlarından teslim alınması üzerinde şimdilik ısrar edilmemesini Londra'ya yazdı. F.O. 371-4172 29167 Web'den Foreign Office'e Şifretel, İstanbul 19-2919 No. 364. İngiltere Dışişleri Bakanlığı da Fransızların ikna edilip edilmedikleri anlaşıldıktan sonra bu konuda yeniden harekete geçiririz, dedi. İBİD Foreign Office'in 24-2-1919 günü yorumu. Ancak Fransızlar ikna edilemedi. Sanık Türklerin teslim alınmaları, İngiliz mahkemelerinde yargılanmaları işi böylece ertelenmiş oldu. İngilizler şimdilik beklemeyi uygun gördüler ama niyetlerinden caymış değillerdi. Yine tutuklamalar. 1919 yılı Şubat ayı içinde tutuklamalar sürer gider, hatta hızlanır. Tevfik Paşa hükümeti Türk yurttaşlarını İngilizlere teslim etmemiştir ama yurttaşların tutuklanmaları konusunda İngilizlerle işbirliği içerisindedir. Reşit Paşa, İngiliz Yüksek Komiserine verdiği notada amaç suçluları cezalandırmak olduğuna göre bunların Osmanlı mahkemelerince cezalandırılabileceklerini söyler. Padişah hükümeti bu konuda gerçekten kararlıdır. İngilizleri oyalamak ya da atlatmak düşüncesinden uzaktır. Türk yurttaşlarını hapse atmak konusunda Tevfik Paşa hükümetinin İngilizlere karşı herhangi bir direnişi görülmez. Hatta İngiliz baskısı bahane edilerek İttihatçıların kovalanması bir fırsat bilinir. İleride Malta'ya sürüleceklerin bir bölümü Tevfik Paşa hükümeti zamanında tutuklanır. İlk sıkı yönetim mahkemeleri de aynı hükümetçe kurdurulur. Bekir Ağa bölüğünden kaçmayı başaran Doktor Reşit Bey'in 10 gün gibi kısa bir zaman içerisinde yeniden yakalanması, canına kıymaya zorlanması bu hükümetin İttihatçıları kovalamakta ne kadar kararlı olduğunu gösterir. 1919 Ocak ayı içerisinde 40 kadar önemli kişi Bekir Ağa bölüğüne tıkılmıştı. Çünkü görevlilerden kaç kişinin yakalanıp hapse atıldığı kesinlikle belli değildir. Şubat ayı içinde yeni yeni kimseler tutuklanır. Bunlar çoğunlukla yüksek görevli kimselerdir. 2 Şubat günü General Meade İstanbul'dan Londra'ya şunları teller. Türk hükümeti içlerinde Hüseyin Cahit Yalçın, Mithat Şükrü Bleda, İsmail Can Bulat, Ziya Gökalp, eski İzmir valisi Rahmi gibi kimselerin de bulunduğu 30 kadar iddiatçı liderini tutukladı. Bunun üzerine İstanbul'da siyasal durum iyileşti. Tutuklamaların taşrada yarattığı izlenim konusunda henüz bilgi alınamadı. F.O. 371-4172 Yeniden War Office Şifretel Gizli İstanbul 2-2919 No. 14674. Tutuklamalar valilerden mebuslara ve nazırlara taşmıştır. 1919 Ocak sonlarıyla Şubat başlarında tutuklanan kimseler arasında mebuslar eski nazırlarda vardır. Hemen hepsi iddihatçıdır. Bunlar birkaç gün emniyet müdürlüğünde karakollarda tutulduktan sonra cezaevine gönderilmişlerdir. 1919 yılı Şubat ayı içerisinde Bekir Ağa bölüğüne gönderilenler arasında 4 eski vali vardır. İzmir valisi Rahmi, Bursa valisi Rıza Hamit, Sivas valisi Ahmet ve Diyarbakır valisi İbrahim Bedrettin Beyler. Valilerden başka 6 mebus da tutuklanmıştır. Akdağ Madeni mebusu Ziya Gökalp, İstanbul mebuslarından Hüseyin Cahit Yalçın, Karesi mebusu Hüseyin Kadri, Erzurum mebusu Hüseyin Tosun, Lazistan mebusu Süleyman Suudi Beyler, eski Dahiliye Nazırı İsmail Can Bulat, eski Ayan Meclisi Reisi Hacı Adil, İttihat ve Terakki Partisi eski umumi katibi Mithat Şükrü Bleda Beylerden başka 3 general de Şubat ayı içindeki Bekir Ağa bölüğünde yollanmışlardır. 5. Ordu Komutanları Vehip ve Mahmut Kamil Paşalarla Askeri Sıhhiye Müfettişi Doktor Süleyman Numan Paşa. Daha küçük subaylar ve memurlarla birlikte Şubat ayında cezaevine gönderilenlerin sayısı saptayabildiğimiz kadarıyla 42 kişidir. F.O. 371-4173 62442 Web'den Foreign Office Rapor 74-1919 No. 481'e 1316'ya ek liste. Ocak ayında yakalananlarla birlikte Bekir Ağa bölüğündeki tutukluların sayısı 100 kadar olmuştur. Ancak Tevfik Paşa hükümetinin bu gayretkeşliği İngilizlerle itilafçılara yaranma çabaları yeterli görülmez. İngilizler tutuklamaların İstanbul'da İttihatçıları yıldırdığını sanırlar. Bundan memnun görünürler ama Anadolu'da mütarekenin uygulanmasından bir türlü tatmin olmazlar. Mareşal Allenby, İstanbul hükümeti üzerindeki baskının yetersiz olduğu kanısındadır. Yeniden savaşı başlatabilmek gibi olağanüstü yetkilerle 8 Şubat günü İstanbul'a gelir. Türk hükümetine bir ultimatum verir ve çekip gider. Tevfik Paşa hükümeti çok ağır bir baskı altındadır. İngilizler ayrıca yakalanan kişilerin gerçekten cezalandırılıp cezalandırılmayacakları konusunda kuşkuludurlar. İki aydan beri Bekir Ağa bölüğü boyuna doldurulur. Sıkı yönetim mahkemeleri de kurulur. Ama şimdiye kadar hiçbir idam hükmü verilmemiş, hiçbir ittihatçı asılmamıştır. Hükümet kararlı olduğunu her fırsatta göstermeye çalışır. Tevfik Paşa hükümetine bir başka baskı Hürriyet ve İtilaf Partisi'nden gelir. İtilafçılar yeniden örgütlenmişler ve artık tam kadroyla iktidara geçmek peşindedirler. İttihatçılara karşı amansız bir kin beslerler. Bu kin onları körü körüne İngiliz uşaklığına doğru itmiştir. Bugünlerde durmadan İngilizlere yanaşırlar. Kullandıkları en büyük koz Türk savaş suçlularını layıkıyla cezalandırmaktır. İngilizlerle görüşmelerinde bir teviye bu konuyu işlerler. İngiliz Yüksek Komiserliğinden General W.H. Deeds 27 Şubat 1919 günü bir raporunda bunu şöyle anlatır. İktidara gelememiş olan muhalefet, Hürriyet ve İtilaf Partisi, İngiltere Büyükelçiliği'nin desteğini sağlamak için birçok girişimlerde bulundu. Her gelişlerinde hep şu kanıtı kullandılar. İngiltere hükümetinin İttihat ve Terakki Komitesi'ni Ermeni Kırım'ından ve Rum sürgününden sorumlu olanları cezalandırmak istediğini bilmektedirler. Şimdi hükümet, Tevfik Paşa hükümeti bunu yapamayacaktır. Kendi partileri ise yapabilecek durumdadır. Bunun için İngiltere'nin desteğini sağlamak istemektedirler. Bu kanıta her zaman şu karşılık verildi. İngiltere hükümeti yalnızca cezalandırmayı arzuluyor değildir. Suçluların cezalandırılmalarını sağlamak niyetindedir. Bu konuda enerjik davranacak bir hükümeti, enerjik olmayan hükümete yiye tutmaktadır. F.O. 371-4173 44216 Deeds'den War Office ve Askeri İstihbarat Başkanlığı'na rapor 27-2919. Görülen odur ki, itilafçıların en büyük amacı iktidar ve öçtür. Sırtlarını dış düşmana dayayacaklar, iktidar koltuğuna oturacaklar ve kardeş kanı dökeceklerdir. Başka hiçbir düşünceleri yok gibidir. İngiliz makamlarıyla yaptıkları gizli görüşmelerde hep aynı konu üzerinde dururlar. Başka bir yurt sorununu deşmezler bile. Tevfik Paşa hükümetiyle rekabetleri daha fazla ittihatçıyı cezalandırmak noktasında toplanır. Hangi taraf daha çok Türk'ü daha sert cezaya çarptırırsa o taraf İngilizlerin gözüne daha fazla girecek ve daha çok iktidarda kalacaktır. O nazik günlerde Türk yöneticilerinin böylesine birbirleriyle kanlı bıçaklı olmaları, böylesine düşman oyuncağı haline gelmeleri Türk ordusunun cephelerde yenilgisinden, imparatorluğun dağılmasından daha hazindir. Son Osmanlı padişahı da ağırlığını, evet, gittikçe hafifleyen ağırlığını daha fazla kardeş kanı dökmekten yana olanların kefesine koyacaktır. Tevfik Paşa hükümetinin Bekir Ağa bölüğünü doldurması, sıkı yönetim mahkemeleri kurdurması yeterli görünmez. Bu hükümet çok geçmeden padişah tarafından değiştirilecektir. Tarafsızlar yargıçlar konusu. Tevfik Paşa hükümeti padişah tarafından düşürülmeden az önce bir önemli girişimde daha bulundu. Savaş suçluları konusunda soruşturma yaptırmak üzere tarafsız ülkelerden ikişer yargıç istedi. 1919 yılı Şubat ayı sonlarına doğru Danimarka, İsveç, İsviçre, Hollanda ve İspanya hükümetlerine başvurdu. 19 Şubat günü İstanbul'daki Danimarka elçiliğine şu notayı verdi. Danimarka Kraliyet Elçiliği'nce bilindiği üzere Osmanlı hükümeti savaş sırasında gerek Müslüman, gerek Müslüman olmayan Osmanlı yurttaşlarının sürülmelerinden sorumlu olanlar hakkında adli kovuşturma açmış bulunmaktadır. Irk ve din ayrımı gözetmeksizin suçluları ortaya çıkarmak üzere hem İstanbul'da hem de illerde soruşturma komisyonları kurulmuştur. Bu sorunu yüksek hakkaniyet ve tarafsızlık esprisiyle aydınlatabilmek için Osmanlı hükümeti adı geçen soruşturma komisyonları üyeliklerine tarafsız ülkeler yargıçları arasından seçilecek yabancı üyeler de katmaya karar vermiştir. Bu düşünceyle Osmanlı Hariciye Nazırı Danimarkalı iki yargıcın anılan komisyonlara atanması için hükümetin nezdinde aracılık etmesini ve Danimarka hükümetinin karşılığını tezelden bildirmesini Danimarka Kraliyet Elçiliği'nden rica etmekle onur kazanır. Bu üyelerin yollukları ve öteki giderleri tabii ki hükümeti şahanece karşılanacaktır. F.O. 371-4172 29498 Danimarka Elçiliğinden Kopenhag'a Tel, İstanbul 19-2919. Aynı yolda Hollanda, İspanya, İsveç ve İsviçre elçiliklerine birer nota verilir. Tarafsız ikişer yargıç gönderilmesini sağlamaları için o ülkelerdeki Osmanlı temsilciliklerine de telgrafla talimat iletilir. Bu talimatta tarafsız yargıçların Ermeni Kırım'ı konusunu araştırmak
amacıyla istendiği açıkça belirtilir. Girişim budur. 5 tarafsız ülkeden ikişer yargıç olmak üzere 10 Avrupalı yargıç çağırtmak. Bu girişim birkaç bakımdan önem taşır. Önce seçilen zaman ilginçtir. Müttefiklerin, özellikle İngilizlerin, Türk savaş suçlu sanıklarını gerçekten acımadan cezalandırmaya kararlı oldukları anlaşılmıştı. Yakında iktidara gelmeye hazırlanan Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin de İngilizlerden geri kalmayacağı, sınırsız bir öç alma hırsıyla bol bol kardeş kanı dökmekten çekinmeyeceği apaçık ortaya çıkmıştı. İtilafçı basın ittihatçılara idam, idam diye yaygara koparıyordu. Bekir Ağa bölüğündeki tutukluları ve yeni tutuklanacak olanları yakın bir felaket bekliyordu. Tevfik Paşa hükümeti iktidarda kalsa da ellerini kana bulamaktan kurtulamayacak gibi görünüyordu. İsteksiz bile olsa iç ve dış düşmanların ağır baskısıyla birçok kimseyi idam sehpasına yollamak durumunda kalacaktı. Bu nazik ortam içinde hükümet hem kendisini hem de sanıkları bir ölçüde koruyabilmek umuduyla tarafsız yargıçlar düşünmüş olmalıdır. Bu girişim bir başka bakımdan da tarihi önem taşır. İttihatçı yöneticiler savaş içinde ihanete ve ihtilale hazırlanmış Ermenileri toptan sürmek zorunda kalmışlardı. Ama toplu öldürmelerine, kırıma, katliama gitmemişlerdi. Devletlerin daha az zorunlu durumlarda bile toptan sürgün tedbirlerine başvurduklarına tarihte çok rastlanır. İkinci Dünya Savaşı içinde Sovyet Rusya Kırım Türklerini, Amerika'da Amerikalı Japonları başka bölgelere toptan sürmüşlerdir. Ama Ermeni sürgünü savaş yıllarının o acımasız düşman propagandasınca sürgün olarak değil, kırım, katliam olarak kamuoyuna sunulmuştur. Başta İngilizler Avrupa kamuoyunu, hatta kendi kendilerini koşullandırmışlardır. Sürgün değil, kırım söz konusu olduğuna Avrupa ve Amerika'yı geniş ölçüde inandırmışlardır. Şimdi propaganda eseri Sözüm Ona böyle bir kırım suçunun öcü alınmak isteniyordu. Sanıklar önceden mahkum edilmişlerdi. Yalnız ittihatçı yöneticiler değil, tümüyle Türk ulusu da iftiraya uğramıştı, sanık durumundaydı. Ne var ki düşman propagandasının icat edip alabildiğine şişirdiği bu kırım balonu o güne kadar tarafsızların eline hiç verilmemişti. Ciddi ve gerçekten tarafsız bir soruşturma Sözüm Ona Ermeni Kırım'ı propagandasını kökten çökertebilirdi. Bu da Türk savaş suçluları kuramını ve buna dayandırılmak istenen İngiliz planlarını alt üst edebilirdi. İngilizler Türk girişiminin anlamını hemen kavradılar. Paniğe kapıldılar. Telaş içinde Türk girişimini daha kaynağında boğmaya kalkıştılar. İstanbul'daki İngiliz sansür memuru Danimarka elçiliğinin Türk notasını Kopenhag'a ileten telgrafına el koymaya kalkışmış, yetişememiştir. Sansür memurunun az gecikmesi yüzünden telgraf çekilir. Ama sansürcüler bunun peşini bırakmazlar. Hemen Londra'yı ararlar. Albay Wright İngiltere dışişlerini telefonla bulur. Kopenhag'a çekilen telgrafı bildirir, yetkilileri uyarır. İbit, J.D.W. Lardner Clark'ın 19-2019 günlü notu. İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiser Vekili Amiral Webb de hemen Londra'nın dikkatini çeker. 5 tarafsız ülkedeki Türk temsilciliklerine gönderilecek talimatın önlenmesini ister. Madrid, Kopenhag ve Lahey'e gönderilen telgraflar yerlerine ulaşmıştır. FO 371-4172 31827 Webb'den Foreign Office Şifretel İstanbul 25-2919 No 409. İsveç ve İsviçre'ye gönderilecek telgraflarsa yerlerine bile ulaştırılmaz. Önlenir. İngiltere dışişlerinde bir görevli bu telgrafların gönderilebileceklerini sanmam diye not düşer. FA 371-4173-47293 Webden Foreign Office'e yazı 25-2919 No 218'e 1552'nin altındaki not. Türk girişimi daha başında baltalanmıştır. Türk telgraflarının hepsinin yerlerine ulaştırılmalarına bile fırsat verilmemiştir. İngiltere, Ermeni Kırım'ı sorununun tarafsız yargıçlarca incelenmesini göze alamaz. Balonun söneceğinden, hazırlanan sömürgeci planların bozulacağından kaygı duyar. Fransa da kaygılanır. Kopenhag'daki Fransız işgüderi, hükümetinin talimatı gereğince Türk hükümetinin isteğinin Danimarka hükümetince kabul edilmemesi için girişimde bulunur. FO 371-4172 32889 Kilmarnock'tan Foreign Office'e Şifretel Kopenhag 27-2919 No 559. İngiltere'nin Kopenhag elçisi Lord Kilmarnock da Fransız meslektaşını destekler. FO 371-4172 36307 Balfour'dan FO'ya şifre talimat Paris 6-3919 No 430. Bu Fransız-İngiliz ortak baskısı karşısında Danimarka'dan Türkiye'ye yargıç getirilmesi işi suya düşer. İspanyol hükümeti ise Türkiye'ye karşılık vermeden önce İngiltere'ye danışır. Londra'daki İspanyol Büyükelçisi Don Alfonso Meri del Val 28 Şubat günü İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na başvurur. Türkiye'nin isteğini incelediklerini, bir karar vermeden önce İngiltere'nin görüşünü almak istediklerini bildirir. İngiltere'nin kararı kesindir. 4 Mart'ta İspanya'ya verilen karşılıkta bu iş barış konferansının bir işidir denir ve şunlar eklenir. Belirtmem gerekir ki Türkiye'nin çağrısının kabul edilmesi barış konferansında muhtemelen alınacak tedbirlerle çelişecek ve ciddi komplikasyonlar yaratabilecektir. FO 371-4172 35.094 İspanya'nın 28.2019 günlü ve İngiltere'nin 4.3.1919 günlü notaları. Kısacası, Tevfik Paşa hükümetinin tarafsız yargıçlar çağırmak için yaptığı girişim tümüyle suya düşürülmüştür. Bu arada belki bu gibi girişimlerin de etkisiyle hükümetin kendisi de düşürülmüştür. 4 Mart 1919 günü İngilizlerin istediği damat Ferit Paşa sadrazam olmuştur. İnsan avı. 4 Mart 1919 günü damat Ferit Paşa ilk kez sadrazam olur. 5 Mart günü Türk savaş suçluları konusundaki İngiliz planı Baba Ali'ye verilir. Sanıkların yakalanmaları istenir. Yeni bir sayfa açılır. Yakın tarihimizin karanlık sayfalarından biridir bu. İstanbul'da insan avı konusunda İngilizlerle padişah hükümeti arasında tam bir işbirliği dönemi başlar. Yeni sadrazamın en önemli işi budur. 9 Mart günü damat Ferit Paşa İngiliz Yüksek Komiserliğini ziyaret eder. İngilizlerin istediği gibi hareket edeceğini bildirir. Amiral Webb bu görüşmeyi Londra'ya şöyle anlatır. Sadrazam bugün öğleden sonra beni ziyaret etti. Daha önce özel olarak bana iletmiş olduğu kendisinin ve efendisi padişahın Allah'tan sonra İngiltere'ye umut bağladıkları yolundaki güvencesini birçok kez tekrarladı. Bu mesajını size iletmemi arzuladı. Savaş tutsaklarına gaddarlıktan ve Ermeni kırımından sorumlu olan kişileri tutuklamak istediğimizi bildiğini ancak listelerin arşivden kaybolduğunu söyledi. Bu kimselerin yakalanacaklarına ve cezalandırılacaklarına dair söz verdi. FO 371-4172 Web'den Foreign Office'e şifre tel İstanbul 93.919 No 499. Sadrazam İngiliz'e verdiği sözü tutar. İngiliz Yüksek Komiserliğinden çıkar çıkmaz insan avı emri verir. O gece ve ertesi sabah İstanbul polis baskınlarına uğrar. 11 Mart günü Amiral Webb Londra'ya şunları teller. Yeni hükümet övülecek bir çabayla yeniden tutuklamalara başladı. Eski sadrazam Sayit Halim'den başlayarak savaş içinde nazırlık yapmış birçok kimseyi de kapsayan 20'nin üstündeki kişi dün tutuklandı. Cavit Bey'in kaçıp saklandığı bildiriliyor. Yakalananların listesi postayla yollanacak. FO 371-4172 41.632 Web'den Foreign Office'e şifre tel İstanbul 11.3.1919 No 529. General Min, Amiral Webb'in verdiği bilgileri tamamlar. Tutuklananların adlarını verdikten ve Cavit Bey ve Hüseyin Rauf Bey'in kaçıp saklandıklarını söyledikten sonra şunları anlatır. 11 Mart'ta Anadolu Demiryolu boyunca Konya'ya kadar ve Ankara'nın doğusunda belki Sivas'a kadar olan yerlerde de tutuklamalar başlayacaktır. Hükümet polise yardımcı olarak İttihatçı aleyhtarı çeteler de kurmuştur. Taşra'dan gelen tek haber Aydın ve Trabzon valileriyle Amasya, Çanakkale ve Gümüşhane mutasarrıflarının azledildikleridir. Hükümet, Ankara ve İzmit bölgelerinde karışıklıklar çıkacağından pek kaygı duymaktadır. Efendi sınıfı arasındaki yorumlar parti sempatilerine göre değişmektedir. Teceddüt, Hürriyet-i Perveran ve öteki İttihat ve Terakki filizlerini partileri kapsayan ve Milli Blok adıyla bilinen parti taraftarları tutuklamalara karşıdır. İttihat ve Terakki aleyhtarı kampanya, İtilafçıların liderlerinden olan ve fakat arka planda kalmayı tercih eden Hoca Zeynel Abidin tarafından örgütlenmiştir. Program tutuklananları özel harp divanından çarçabuk yargılatmaktadır. FO 371-4173 46.680 MİL'den İngiliz Askeri İstihbarat Başkanlığı'na şifre tel İstanbul 16.3.1919 No 1-5174. Damat Ferit Paşa hükümeti bir çırpıda muhalefeti susturmak ve yok etmek kararındadır. Hiç vakit kaybetmez. İngilizlere dayanarak korkunç bir insan avına girişir. Av köpekleri de hazırlanmıştır. İçlerinde Ermeni tazılarının da bulunduğu gizli çeteler kurulmuştur. Görevleri İttihatçı avında polise yardımcı olmaktır. Hoca Zeynel Abidin perde arkasından durumu yönetir. Yalnız İstanbul'da değil, Konya'ya, Sivas'a kadar Orta Anadolu içlerinde de yıldırma başlatılmıştır. Program kısa ve kesindir. Yakalananlar çarçabuk harp divanında yargılanıp tasfiye edileceklerdir. Hükümet oyalanır ya da zaman kaybederse tersine gelişmeler olabilir. Patlamalar beklenebilir diye kaygı duyulmaktadır. Soluk aldırmamak, göz açtırmamak gerekir. İtilafçılar ilk kez iktidar koltuğuna oturmuşlardır. Gün bugündür diye düşünürler. Ellerine tarihi bir fırsat geçtiği kanısındadırlar. Bu fırsatı muhalefeti yok etmek için kullanırlar. Önce ittihatçıların başı ezilmeli, sonra iktidar koltuğunda rahat edilmelidir. İtilafçılar işbirlikçidirler. İttihatçılar ise o günün milliyetçileridir. Milliyetçiler Türkiye'nin parçalanıp paylaşılmasına karşıdırlar. Bu bakımdan müttefiklerce mimlenmişlerdir. Damat Ferit Paşa hükümetinin ittihatçı düşmanlığı ile İngilizlerin milliyetçilere olan düşmanlığı arasında paralellik vardır. Yeni sadrazam İngilizlerin umduklarından daha sert ve daha hızlı ittihatçı avına girişmiştir. İngiliz Yüksek Komiserliği bundan pek memnun kalır ve Türk savaş suçluları konusundaki tutumunu değiştirir. Yakalanan sanıkların İngiliz askeri makamlarına teslim edilmelerini istediğinden şimdilik vazgeçer. Çünkü damat Ferit Paşa, İngilizlerin yapmak istedikleri kendiliğinden yapacak gibi görünmektedir. Yalnız sanıkları yakalamakla kalmayacak, aynı zamanda bunları sert cezalara çarptıracaktır diye düşünülür. İngilizler yeni hükümeti kollamak, ondan yararlanmak gereğini de duyarlar. 11 Mart günü Amiral Webb Londra'ya şunları yazar. Daha önceki telgraflarımda da belirttiğim gibi, sanıkları ortaya çıkarıp yakalayabilmek için Türk makamlarının işbirliğine ihtiyacımız vardır. Bu işbirliği bugün sağlanmış bulunmaktadır. Sanıkların bize teslim edilmelerinde ısrar edersek zaten koşan bir atı kamçılamış ve onu yan çizmeye itmiş oluruz kaygısındayım. Böyle yaparsak yeni kabineyi dayanılması güç bir durumda bırakabiliriz. Oysa bu kabineden daha iyisi ve bize daha dost olanı bulunamaz. Bu bakımdan şimdilik tutuklamalarla yetinmemizi öneriyorum. F.O. 371-4172-41634 Web'den Foreign Office'e şifre tel İstanbul 11-3-1919 No. 532. Bundan sonraki günlerde İngilizler öncelikle bol bol insanı hapse attırmak yolunu tutarlar. Yakalananların İngiliz askeri makamlarına teslimini ya da İngiliz mahkemelerince yargılanmasını istemezler. Damat Ferit Paşa'yı izlerler. Sadrazam İngilizlerin istedikleri yönde bol bol insanı bir kira bölüğüne gönderecektir. Damat Ferit Paşa hükümeti yalnız 10 Mart 1919 günü ileri gelen 20 kadar kimseyi tutuklamıştır. İngiliz hükümet komiserliği o gün tutuklananları Londra'ya şöyle tanıtır. F.O. 371-4173-55120 Kaltorp'tan Foreign Office'e yazı İstanbul 22-3919 No. 282-1315. Sayın Halim Paşa, eski sadrazam. Halil Bey Menteş, eski Menteşe mebusu, Devlet Şurası reisi, Adliye Nazırı, Meclisi Mebusan reisi, İttihat ve Terakki Komitesi'nin en göze çarpan üyelerinden biri. Rıfat Bey, Topal lakabıyla tanınır, eski Maliye Nazırı, Ayan reisi, genellikle aşırı partizan olarak bilinmez. Ali Münif Bey, eskiden Dahiliye Nezareti Müsteşarı, Lübnan Valisi, Nafia Nazırı'ydı. Fethi Bey, Okyar, eski Sofya Sefiri, Dahiliye Nazırı, önceleri İttihat ve Terakki Komitesi'nin ileri gelen üyelerindendi. Son olarak görünüşte muhalefete geçti ve Hürriyet-i Perveran Partisi'ni kurdu. Şükrü Bey, eski Marif Nazırı. İbrahim Pirzade, eski Adliye Nazırı. Ahmet Nesimi Bey, eski Hariciye Nazırı, Giritli, sağlam bir ittihatçı ama ön safta değil. Mustafa Kazım Efendi, eski Şeyhülislam. Fazıl Berki Bey, İttihat ve Terakki Merkez Komitesi üyesi, eski Çankırı mebusu. Müştak Bey, Ayan Sekreteri. Reşat Bey, Emniyet Umum Müdürlüğü, eski Siyasi Şube Müdürü. İzzet Bey, İttihat ve Terakki Merkez Komitesi üyesi. Salah Cimcoz Bey, gazeteci, eski İstanbul mebusu, sözüm ona Türk Sosyalist Partisi lideri. Hasan Fehmi Bey, eski Sinop mebusu. Sapancalı Hakkı Bey, İstiklal Gazetesi sahibi. Ahmet Emin Bey, Yalman, Vakit Gazetesi başyazarı, Selanik Yahudi dönmesi, savaş içinde Alman parasıyla beslendiği söylenir, savaş öncesinde birkaç yıl Amerika'da kaldı. Habib Bey, eski Bolu mebusu, şimdi iktidarda olanların sırlarını ittihatçılara verdiği için kendisinden öç alınmakta olduğu söyleniyor. Osman Bey, Dahiliye Nezareti Hukuk Müşaviri, az tanınır, şimdi seçilmiş olmasının nedeni bilinmiyor. Fuat Bey, önceleri posta nezaretinde yüksek memurdu, sonra telefon idaresi müdürü oldu, şimdi politikaya karışmış bulunuyor, tutuklanma nedeni karanlık. Hilmi Bey, eski Ankara mebusu.
Celal Nuri Bey, İleri Gazetesi başyazarı. Bu gazete halen Marif Nazırı ve İttihatçıların en amansız düşmanı olan Ali Kemal Bey'in saray hafiyeliğini ifşa etmekle reklamını yaptı. Amiral Kaltorp bu listeyi Londra'ya iletirken ek bilgiler de verir. Tutuklananlardan Ahmet Emin Yalman ile Celal Nuri İleri Beyler serbest bırakılıp İstanbul'dan taşraya sürülmüşlerdir. Kaltorp bunu bir zaaf olarak görür. Yakalanmak için aranan eski Maliye Nazırı Cavit Bey ile Yunus Nadi Bey ise kaçıp saklanmışlardır. Savaş içinde cihat fetvası çıkarmış olan Şeyhülislam Hayri Efendi ise hasta olduğu için tutuklanmamıştır. Ama göz hapsinde tutulmaktadır. İngiliz Yüksek Komiserinin söylediğine göre listedeki kişiler kısmen siyasal öç dolayısıyla yakalanmışlardır ama bunların çoğu yargılanmaya müstahaktır. Ferit Paşa hükümeti bunları yargılatmak üzere yeni bir harp divanı kurdurmuştur. Bu mahkeme önceki hükümet zamanında kurulandan daha da etkilidir. Yargılamalar en kısa sürede başlayacaktır. 6. ayrımın sonu, sayfa 92.